Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Şu anda yayınlanmakta olan Hatıralar programından hepinize merhaba. Evet, her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programında maziye yolculuk yapıyoruz. Ve maziye şahitlik etmiş olanların bu şahitliklerini, hatıralarını hep beraber paylaşıyoruz. Evet, sizleri hürmetle ve sevgiyle selamlayalım ve programımızı açalım. Değerli dinleyiciler, dünya dengelerini değiştiren pek çok olay olmuş tarihte. Bunlardan bir tanesi var ki diğer olayların hiçbir tanesine benzemiyor. Esaslı bir şekilde dünyanın çehresini değiştirmiş. Ve vuka geleli yıllar geçtiği halde hala tesirlerini devam ettiriyor. O da o devir Türk matbaatında Harbi Umumi diye bilinen Birinci Cihan Harbi'dir. O ana kadar can tarihinin emsalini görmediği genişlikte bir savaştır. Savaşın menşei pek eski ve pek giriftir değerli dinleyiciler. Almanya'nın denizlerde ve sömürgelerde İngiltere ile rekabete kalkışması, böyle bir şeye tahammül edemeyecek yapıda olan ananevi Britanya siyasetinin ne pahasına olursa olsun Almanya'yı ezmek istemesi. Evet, Birinci Cihan Harbi'nin başlıca sebeplerinden birisidir değerli dinleyiciler. Dünyanın süper gücü Büyük Britanya idi. Almanya ondan rekabete kalkışınca savaş çıktı. Tabii bu arada Fransız-Alman rekabeti, Fransa'nın Alsas-Lorraine'i 40 yıldır unutamaması ki Almanların eline geçmişti. Gittikçe devleşen Almanya karşısında Kara Avrupa'sında ikinci dereceye düşmesi de harbin mühim sebepleri arasındadır. Rusya'nın uzak doğuda Japonya tarafından durdurulmasından sonra yeniden Balkan siyasetine sarılmıştı. Boğazları ele geçirmek için zemin hazırlamak istiyordu. Durmadan küçük Balkan devletlerini, Osmanlı Devleti ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarına karşı kışkırtıyordu. Bu da meselenin doğu cephesini izah eder. Nitekim siyasi çevrelerde Balkan Savaşı, Dünya Savaşı'nın gerçek öncüsü olarak telakki edilmiştir. Bir yanda Almanya, Avusturya, İtalya, öbür yanda İngiltere, Fransa, Rusya birbirine karşı gruplaşmıştı. Bu da zaten dünyayı şüpheli bir geleceğe doğru itiyordu. Avusturya-Macaristan veliahtinin Bosna Sarayı'nda bir Sırp tetikçi tarafından öldürülmesi, bu imparatorluğun Sırbistan'a, onu koruyan Rusya'nın da Avusturya-Macaristan'a savaş açmasıyla neticelendi. Böylece bir cihan savaşı için vasat ortam teşekkül etti. Avusturya'nın müttefiki olan ve Slavlığın Cermenliği ezmesine müsaade etmeyeceği tabii bulunan Almanya, Rusya'ya. Rusya'nın tabii müttefiki olan ve devleti yenen bir Almanya'nın Avrupa'da hakimiyet kuracağından korkan Fransa, Almanya'ya savaş açtı. Belçika'nın tarafsızlığını ve bütünlüğünü garantilemiş, esasen Fransa ile Rusya'nın müttefiki ve Almanya'nın düşmanı İngiltere'de Almanya ve Avusturya'ya harp ilan etti. İngiltere'nin kıta savaşındaki rolünü küçümsüyordu Almanya, yıllardan beri savaş planını Fransa ve Rusya'yı Yıldırım Harbi ile ezmek üzere hazırlamıştı. Bunun için kuzeyden Belçika'yı çiğneyerek Fransa'ya girmek icap ediyordu. Böylece Belçika ve Lüksemburg'da daha harbin ilk günlerinde merkezi imparatorlukların karşısında ve müttefiklerin yanında yer aldı. Karadağ'da soydaşı Sırbistan'ı yalnız bırakmadı. Bütün bunlara rağmen Almanya ve Avusturya, Birleşik Amerika harbe katılmasaydı yenilmezlerdi. Hele İngiltere işe karışmasaydı yahut İtalya, müttefikleri Almanya ve Avusturya'ya hıyanet edip müttefikler yanında harbe girmeseydi, Almanya ve Avusturya'nın zaferi katiydi. Ancak İngiltere harbe girdikten ve İtalya, Almanya, Avusturya yanında harbe katılacağına tarafsızlığını ilan edip niyetini belli ettikten sonra Almanya, Avusturya için zafer şansı kalmamıştı. Ancak zararsız veya daha az zararlı bir netice tahmin edilebilirdi. Fakat aşağıda anlatacağımız Marne muvaffakiyetsizliğinden sonra bu netice bile tehlikeye girdi. Ve müttefiklerin harbi kazanacağı aşağı yukarı daha harbin başında anlaşıldı. Hiçbir devlet bu çapta bir harbin yıllarca süreceğine ihtimal vermedi. Birkaç ayda biteceğini hesaplıyordu askeri ve siyasi mütehassıslar. Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin harbe girip Rusya'nın boğulmasına ve sonunda da yıkılmasına sebep olması, İngiliz Başbakanı Lloyd George'un dediği gibi harbi başlı başına 2 yıl uzattı. Dünya tarihinde değerli dinleyiciler, ilk defa olarak bu harp müddetince akıl almaz askeri kuvvetler karşı karşıya geldi. İttifak devletleri, yani merkezi imparatorluklar Almanya, Avusturya, Almanya 40 kolordu, Avusturya, Macaristan 16 kolordu, Türkiye 63 tümen, Bulgaristan da 15 tümen çıkardı. 40 kolordu 109 tümen, o bir de süvari tümeni olduğuna göre 120 tümen demektir. Avusturya, Macaristan'ın 16 kolordusu vardır. Bunun hemen hemen yarısı kadar. Demek ki Avusturya, Macaristan, Türkiye'nin koyduğu tümen az çok birbirine yakın. Bu kuvvetlerin karşısında dengesiz şekilde itilaf devletleri çıktı. Fransa 21 kolordu. Ki 83 tümen bir de 10 süvari tümeni demektir. Rusya 37 kolordu ve ayrıca 19 süvari tümeni. İngiltere ve sömürgeleri 50 tümen. Birleşik Amerika 42 tümen. İtalya 45 tümen. Belçika 6 tümen. Sırbistan 19 tümen. Romanya 25 tümen. Karadağ 3 tümen. Yunanistan 10 tümen. Portekiz 5 tümen koydu. Bu surette aşağı yukarı ittifak devletlerinin 246 tümeni, İtilaf devletlerinin 441 tümeni karşısında kaldı. Yani Almanya, Avusturya, Osmanlı Devleti'nin karşısında tam bir misli güçte bir devletler ittifakı vardı. Bir başka hesaba göre, daha anlaşılır bir hesaba göre, bu harpte İtilaf devletlerinin, yani Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Amerika'nın 42,5 milyon askeri silah altına aldıklarını biliyoruz. Bunun karşısında İttifak devletleri olan Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti 23 milyondan fazla asker çıkaramadılar. Tam yarı yarıyadır. Aşağı yukarı her ittifak askeri iki itilaf askeriyle vuruşmaya mecbur kalmıştır. Japonya Avrupa Kara Savaşı'na katılmadı ancak büyük donanmasıyla deniz harekatına girişti. Bu muazzam düşman kuvvetlerine karşı Almanya büyük bir güç gösterdi değerli dinleyiciler. Pek iyi yetiştirilmiş, silahlandırılmış, son derece iyi ikmal edilen kuvvetli tümenleriyle çok üstün düşman kuvvetlerine karşı doğu ve batı cephelerinde savaştı. Dünyanın kat'i şekilde en güçlü askeri devleti olan Almanya'nın harbin ilk aylarında Genelkurmay Başkanı fiilen Başkumandan Orgeneral von Moltke'ydi. Sonra yerine Orgeneral von Falkenhayn getirildi. Ağustos 1916'da o da değiştirildi. Marşal von Hindenburg, Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ludendorff da yardımcısı oldu. 5. Fransız ordusunu tamamen bozdu Almanlar ve Paris yolunu tutmakta gecikmediler. Lüksemburg, Belçika, Kuzey Fransa işgal edildi. Bu yıldırım harbi, Fransız ve İngilizlerin yıllardan beri hazırladıkları harp planlarını tatbike fırsat vermedi. Üstünlük Almanların eline geçti. Fransız, İngiliz, Belçika kuvvetleri panik halinde kaçıyorlardı. 1914 yılının 6 ve 12 Eylül'ünde Marne Irmağı üzerinde yapılan kanlı çarpışmalar Paris'e 30-40 kilometre kala Almanları durdurdu. Bu da Fransa'nın Yıldırım Harbi ile bertaraf edilmesi planını suya düşürdü. Böylece 43 yıllık Alman Genelkurmay planları milyonu geçen müttefik orduları tarafından akim bırakıldı. Hatasız kurmay vasfını kaybeden von Moltke, Kaiser tarafından değiştirildi. İşte Türkiye'nin harbe katılması bu tarihi dönüm noktasında Marne muharebelerinden sonra oldu. O zamana kadar Almanya muhtemel bir harpte Yıldırım Harbi ile Fransa'yı tasfiye ettikten sonra bütün gücüyle Rusya'ya yükleneceğine bütün dünyayı inandırmıştı. Fakat Marn muharebelerinden sonra böyle bir şeyin olamayacağı, harbin gayrimuayyen bir müddet için ve her halde Almanya'nın aleyhine olarak uzayacağı katı bir şekilde anlaşıldı. Bunu anlamayan yalnız Enver Paşa oldu değerli dinleyiciler. Cihan denizlerine, bütün iktisadi imkanlara sahip büyük devletlerle Osmanlı Devleti'nin hiç de lüzumu yokken harbi atan Enver Paşa oldu. Osmanlı Devleti'nin savaşsız kalması, tarafsız kalması sonsuz nimetler temin edecekti. Bir defa boğazları tarafsız da olsa kapatacağı için Rusya boğulacaktı. Dünyanın harpten bitkin çıktığı 1918'de Osmanlı Devleti zinde hiç yıpranmamış bir orduyla Yakın Doğu'nun ve Balkanların münakaşasız en güçlü devleti olacaktı. Akıl almaz insan ve mal tahribatı bahis konusu olmayacaktı. 1922'ye kadar süren ve düşman sürülerini Ankara yakınlarına getiren yüzlerce Türk şehrinin, kasabasının mahvolmasıyla neticelenen facialar olmayacaktı. Gerçi Arap ülkelerini, Yemen'i, Suriye'yi ve emsali memleketleri günümüze kadar muhafaza edemezdik. Böyle bir şey lüzum da yoktu. Ancak imparatorluk cebren tasfiye edilmeyecekti. 1945'ten sonra İngiltere ve Fransa sömürge imparatorluklarını nasıl kendi iradeleriyle tasfiye ettilerse biz de Osmanlı İmparatorluğunu öyle tasfiye edecektik. O tarihlere kadar Irak, Suudi Arabistan petrollerinden istifade edecektik. İmparatorluğumuzu tasfiye edince de şüphesiz Musul gibi Türk ülkeleri kendimizde kalacaktı. Ve de İngiltere gibi, Fransa gibi bu bizden kendi irademizde ayrılan devletlerle bir ittifakımız, bir Osmanlı Milletler Topluluğu ittifakı olacaktı. Ve Yakın Doğu'nun çehresi değişecekti, Orta Doğu'nun çehresi değişecekti. Savaş, huzursuzluklar olmayacaktı. Evet, Marne'de Almanları durduran Fransızlar düşmanlarını hiçbir zaman Kuzey Fransa'dan atamadılar. Böylece 4 sene sürecek olan pek yıpratıcı siper harpleri başladı. Manş kıyılarına hakim olup İngiltere ile Fransa'nın muvasalasını kesmek ve Fransa'yı ölüme mahkum etmek maksadıyla Almanların yaptığı 14 taarruz 200 bin zayiatla neticelenmekten öteye geçemedi. 10 Kasım 1914'te yaptıkları son taarruz 300 bin zayiata mal oldu. Bu sonuncusunda Alman hükümdarının en seçkin hassa alayları da eridi. Almanlar Manş'ı ele geçiremeyeceklerini anlayıp siperlere çekildiler. Fakat bu 1914 yaz ve sonbahar savaşları neticesinde Fransa'nın en mühim sanayi ve maden bölgeleri Almanların eline geçti. Yine bu çarpışmalarda dünyada ilk defa olarak zehirli gaz kullanıldı. Ağustos 1916'da Romanya'da merkezi imparatorluklara, yani Almanya, Avusturya ve Osmanlı Devleti'ne harp açtı. Fakat Transilvanya'yı Avusturya Macaristan'dan almak, Budapeşte Yıldırım Savaşı ile düşürmek planları netice vermedi. Aksine Alman Marşali von Mackensen'in başkomutanlığındaki Alman, Avusturya, Bulgar, Türk kolordusu kuvvetleri Yıldırım Harbi ile 380 bin zayiat verdirerek Aralık ayında Roman ordularını yok etti. Bükreş düştü, Romanya teslim oldu. Merkezi imparatorluklar askeri güçlerinin zirvesindeydi değerli dinleyiciler. Rusların Romanya'yı kurtarmak için bütün gayretleri boşa gitti. Türk kolordusu Ruslara karşı Galiçya'ya nakledildi. İtalyanlar Avusturya Macaristan'da başa çıkamıyorlardı. Türk-Alman-Bulgar kuvvetleri İngiliz, Fransız, Sırp, Yunan, Rus, İtalyan Birleşik Kuvvetlerini Makedonya cephesinde mıhlamışlardı. Rusya çökmek üzereydi. İtilaf devletlerinin harbi kazanmak için tek ümidi kalmıştı. Amerika'nın sonsuz kaynaklarıyla harbe girmesi. Japonya'da Almanya ile harp halinde olmakla beraber Okyanusya'daki Alman adacıklarını işgalden başka bir şekilde Avrupa kıta harbine katılmak niyetinde değildi. Nihayet Alman denizaltı harbine karşı Amerikan umumi efkarı galeyana getirildi. 5 Nisan 1917'de Amerika'da merkezi devletlere harp ilan etti. Fakat bir Amerikan ordusu yoktu. Parça parça Amerikan tümenlerinin kurulmasıyla Avrupa'ya nakli aylar hatta yıllar isteyen bir işti. Amerika 1,5 yıl içinde tedricen Fransa cephesine 42 tümen yolladı. Yollamayı üzerine aldı. 1,5 milyon asker demektir bu. 8 Ocak 1918'de Başkan Wilson meşhur 14 prensibini dünyaya ilan etti. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bu prensipler, bunlara inanarak 4 merkezi devletin manevi harp gücünü geniş ölçüde kıran bir propaganda olmaktan ileri gitmedi. 22 Ocak 1918'de Rusya mütareke istedi. Böylece saf dışı edilmiş oldu. Almanlar Ukrayna'yı işgal etmişlerdi. Türk donanmasının üstünlüğü karşısında zaten savaşın başından beri Karadeniz'de Rus donanması sinmiş durumdaydı. Çarlık yıkılmış, komünistler iktidarı ele geçirmek için uğraşıyorlardı. Bu da Birinci Can Harbi'nin neticesidir değerli dinleyiciler. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı Rusya'da komünistler iktidarı ele geçiremeyecek, çarlık yıkılmayacaktı. Bu da ayrı bir sayfadır. Böylece değerli dinleyiciler, pek külliyetli Alman-Avusturya kuvvetleri Fransa cephesine, kısmen de İtalya ve Makedonya cephelerine yığıldı. İtalya'nın da yıkılmak üzere olduğu sanıldı. Amerika'nın işe kalkışması İtilaf Devletleri için bir can kurtaran oldu. 11 Mart 1917'de 6. Türk ordusu kendisinden üstün olan İngiliz Hint kuvvetlerine Bağdat'ı bırakmak zorunda kaldı. 1917 aralığında 4. 7. ve 8. Türk ordularının, ki bunları Yıldırım Orduları grubu denir, bulunduğu Filistin cephesinde Kudüs İngilizlerin eline düştü. 1. ve 2. Gazze harplerinde Türkler düşmanı yenmişler fakat 3.sünü kaybetmişlerdi. Bu orduların kumandanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Alman denizaltıları her ay 400 bin ton kadar itilaf gemisi batırmakta devam ettiler. Fakat gittikçe kuvvetli konvoylar halinde yola çıkan Amerikan gemilerinin İngiltere ve Fransa'ya muazzam nakliyatını durduramadılar. 1918 Mart'ında Almanlar hiçbir devlette eşi görülmemiş çaf ve kudretle toplarla Fransız cephesini dövüyorlardı. Alman uçakları Paris'e göz açtırmıyordu. İngiliz, Fransız, Amerikan, Belçika, Portekiz ve sömürge kuvvetleri cepheyi zor tutuyordu. Bütün savaş boyunca mutlak ehemmiyeti bu cephenin taşıdığı kati neticenin burada alınacağı şüphesizdi. 125 bin Fransız askerini esir almasına, 10 Fransız tümenini de yok etmesine rağmen Almanya düşmanı çözemedi. Alman teşebbüslerinin devamı neticeyi değiştiremedi. Amerikan takviyesi son haddini bulmuştu. Alman Genelkurmayı 14 Ağustos'ta harbin kazanılmasının imkanı olmadığını imparatora bildirdi. Makedonya cephesinde İtilaf Devletleri 30 tümenle taarruza geçtiler. 27 Eylül'de Bulgaristan, bu cephedeki İtilaf Başkumandanı Fransız Maraşeri Franche Despere'den mütareke istedi. Böylece Avusturya, Almanya ve Türkiye arkalarından vurulmuş oluyorlardı. Harbe devam imkanı kalmamıştı. Alman kuvvetleri Fransız topraklarını derinliğine işgal ediyorlardı. Hiçbir Alman toprağı işgal edilmiş değildi. Avusturya da hemen hemen aynı durumdaydı. Bu çerçeve içerisinde merkezi imparatorlukların mütareke istemeleri ibrete değer. Kasım 1918'de İtilaf Devletleri, başta İngilizler olmak üzere dünya tarihinde görülmemiş bir galibiyetin mümessili durumundaydılar. 4 merkezi devlette çok ağır mütarekeler yapıldı. Avusturya ve Türkiye parçalandı. Almanya'dan çok ehemmiyetli topraklar koparıldı. Bütün müstemlekelerine, sömürgelerine el konuldu. Zengin toprakları işgal edildi. Bütün kaynakları kontrol altına alındı. Değerli dinleyiciler, Birinci Cihan Harbi, bütün cihan tarihinin en mühim hadisesidir. Gerçi ateş kudreti ve tahribat bakımından İkinci Cihan Harbi ilkini geride bırakmıştır. Fakat dünya düzenine getirdiği değişiklikler birincisinden fazla değildir. Bu harp, o zamana kadar tahmin ve tahayyül dahi edilemeyecek büyüklükte askeri kuvvetleri karşı karşıya getirdi. Büyük insan kitleleri bir cephede yığıldı. Kuvvetler iki yanda denge halinde olduğu için yıllarca siperlerde takılıp kaldı. Bu şekilde büyük orduların tahkimat içine yerleşip birkaç kilometre, hatta metrelik yerler için milyonlarca cephane sarf etmeleri o zamana kadar görülmemiş bir şeydi. Daha önceki herhangi bir harpte, Birinci Cihan Harbi'nin kızgın bir şekilde geçen birkaç gün içindeki kadar cephane harcamış değildi. Tayyare, tank, zırhlı, motorlu vasıtalar, dev toplar, zehirli gaz, amansız denizaltı harbi, havadan şehirlerin, bu arada İstanbul'un bombardımanı, bu harbin getirdiği yeniliklerdir. Harpten sonra dünyanın siyasi haritası değişti. Ondan çok daha fazla toplumların bünyeleri tahavül etti. Harbin felaketlerinden istifade eden komünizm gibi her türlü insan haklarını inkar ettikten başka üstelik tamamen akıl dışı bir rejim Rusya'da yerleşti. Başka birkaç ülkede yerleşmesine de ramak kaldı. Milletler adeta kolektif bir çılgınlığa kapıldılar. Yüzlerce yıllık monarşiler yıkıldı. Osmanoğulları, Habsburglar, Hohenzollernler gibi ebedi sanılan hanedanlar, hatta Romanovlar iktidardan düştü. Harpten memnun çıkmayan devletlerde büyük ölçüde teşkilatlandırılmış diktatörlükler türedi. Almanya, İtalya, İspanya, Macaristan gibi devletlerde görülen bu diktatörlükler hem komünizme hem de liberal devletlere karşı amansız bir düşmanlık gösterdiler. İktidar, cihan tarihinde asla görülmemiş bir şekil ve kuvvette bir tek şahısta toplanabildi. Komünist olsun, faşist olsun, bu diktatörler tarihin akla gelebilecek en büyük müstebitlerine, mesela firavunlara rahmet okutacak bir zulüm gücü iktisap edebildiler. Buna rağmen insanlığın demokrasiye olan itimadı eksilmedi, bilakis arttı. Bu ideal rejim, eskiden beri yerleştiği liberal devletlerde daha iyi tatbik edildiği gibi, kendisine yeni sahalarda buldu. Savaştan sonra İngiltere, dünyanın en büyük ve en kudretli devleti halini eskisinden daha çok elde etti. Dünya nüfusunun en mühim kısmını şu veya bu şekilde idare veya nüfuzuna tabi kıldı. Ancak aynı yıllarda Britanya İmparatorluğu'nda 6 kıtaya yayılan Roma ve Osmanlı İmparatorluklarından sonra tarihin gördüğü bu üçüncü devamlı cihan devletinde ilk gerileme, hatta çözülme alametleri belirdi. İngiliz emperyalizmine karşı umumi bir nefret uyandı. Afrika ve Asya devletlerinin çoğu sömürge haline getirilmişti. Afrika'da yalnız Liberya, Asya'da ise sadece Türkiye, Japonya, İran, Siyam ve kısmen Çin sömürge olmaktan yakalarını kurtarabildiler. İki savaş arası, yani 1918-1939 yılları arası, sömürgeciliğin altın çağı olmasa bile en büyük sahalara yayıldığı devir olarak tarihe geçti. Yüzlerce yıllık rejimlerin bir anda İskambil kağıdı gibi yıkılması, cemiyetlerin ruhi vaziyetini değiştirdi. Geleneklerin ve adetlerin mühim bir kısmı bırakıldı, hatta inkar edildi. İnsanlar nezaket ve terbiyelerini kaybedecek duruma geldiler. İşte bu buhrandan İkinci Cihan Harbi çıktı. Eski aileler büyük darbe yediler. Bütün dünyada servetlerini şuradan buradan türeyen şahıslara bıraktılar. Bu bilhassa Türkiye gibi asaletin olmadığı ülkelerde müşahede edilen bir içtimai hadise şeklinde tecelli etti. Taraflar milyonlarca zayiat verdiler. Dünya mühim bir münevver tabakadan mahrum kaldı. Bu arada Türkiye'nin zayiatı korkunç oldu. 1911'den 1922'ye kadar devam eden harplerde yüz binlerce Türk öldü. Bir rivayete göre 1 milyon genç asker öldü. Halk buna dahil değil. En iyi yetiştirilmiş, Doğu ve Batı kültürlerini nefsinde birleştirmiş bir genç nesil yok oldu. Bilhassa Çanakkale, bir yedek subay harbi halinde on binlerce Türk münevverini yok etti. Türkiye, bu hakiki münevverlerin kaybından çok ağır bir darbe yemiş oldu. İçtimai sarsıntı uzun zaman halledilemeyecek derecede mühimdi. Türkler, binlerce yıllık tarihlerinin en büyük topyekün felaketine maruz kaldılar. Bu harp neticesinde Türkiye'nin hiçbir zaman istila yüzü görmemiş en değerli toprakları Anadolu'nun içlerine kadar tahrip edildi. Esasen kafi miktarda kötü olan Türk ekonomisi harpten tam bir yıkım halinde çıktı. Asrın başlarında 50 bin ile 100 bin arasında nüfusu olan Anadolu şehirlerinde nüfus yarının aşağısına düştü. Nitekim 1927 yılında yapılan sayım ancak 13 milyon nüfus gösterdi. Birinci Cihan Harbi, Türk milletinin askerlik değerini ve manevi gücünü bir defa daha ortaya çıkarmaktan da geri kalmadı. Bu harpte Türkler 7 cephede savaştılar. Bunlardan Irak ve Çanakkale cephesi galibiyetle neticelendi. Bunun dışında kalan 5 cephede Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Ancak bu iki cephedeki harbi kazanması da Osmanlı Devleti'nin lehine değil, aleyhine oldu. Bu yüzden harp uzadı. Harbin uzaması Osmanlı Devleti'nin ve dünyadaki insanlığın tarihi açısından çok büyük felaketlere sebebiyet verdi. Bu arada Rusya'nın yıkılması, Çarlık'ın yıkılması ve yerine komünist rejimin kurulmasına sebebiyet verdi. Yani Çanakkale Harbi kazanılmasa Türklük ve insanlık çok daha karlı çıkacaktı. Bu 4 sene boyunca, 4 uzun sene boyunca Türkler dünyanın birbirine hiç benzemeyen ülkelerinde çarpıştılar. Çanakkale bir tarafta, Kafkasya bir tarafta, Galicia ki Polonya'dadır, Makedonya, Dobruca, Yemen, Hicaz, Libya, Sina, Filistin, Irak, İran hep Türklerin çarpıştığı cephelerdi. Cevat Paşa, Mersinli Cemal Paşa, Ali İhsan Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Esat Paşa, Vehip Paşa, Şehzade Osman Fuat Efendi gibi üstün değerde bazı kumandanlar dışında Türk orduları kendilerine layık kumandanlardan mahrumdu. Çünkü iddiaçılar başa geldikleri zaman daha önce yetişmiş olan Türk subaylarını emekli edip kendilerine bağlı gençleri terfi ettirerek kumandan yapmışlardı. 9 Türk ordusunun ancak 1-2'si muktedirlerin elindeydi. Kumanda heyeti bazen tamamen aciz subaylardan müteşekkildi. Teçhizat çok eksikti. Mahrumiyetler büyüktü. Eğer Alman, Avrupa, Macaristan orduları derecesinde mükemmel teçhiz edilmiş olsaydı Osmanlı ordusunun muvaffakiyeti daha büyük olurdu. Türkiye'nin harbe girmesi üzerine İngiltere, Mısır, Sudan ve Kıbrıs üzerindeki Türk hakimiyetinin son bulduğunu ilan etti ve buraları ilhak etti. Lozan Muahidesi ile bu ülkelerin İngiltere'ye bırakıldığını Türkiye kabul etmek zorunda kaldı. Dünyada sanayi, ziraat ve ticarette büyük bir gerilik, bazı ülkelerde geçici bir yokluk hasıl oldu. Bazı bölgeler nüfustan adeta boşaldı. Şehirlerin hepsinin nüfusunda düşüklük görüldü. Yalnız Birleşik Amerika harpten büyük bir zenginlik ve refahla çıktı. Fakat dünyanın en büyük kısmı inkişaf etme, ilerleme hızından çok şeyler kaybetti. Harpten mağlup çıkan 4 devletin uğradığı hakaret amiz ve son derece haksız muamele, 2. Cihan Harbi'nin hakiki sebebini teşkil etti. Bu haksız muameleye yalnız Türkler baş kaldırdı. Almanlar, Avusturyalılar, Macarlar ve Bulgarlar baş eğdiler. Bu devletlerin en değerli toprakları ellerinden alındı. Değerli dinleyiciler, 1. Cihan Harbi'nin başladığı 1914'ün son günlerinde dünyadaki büyük devletler ehemmiyet sıralarına göre İngiltere, Almanya, Birleşik Amerika, Fransa, Rusya, Japonya, Avusturya, İtalya, Türkiye ve Çin idi. İngiltere'nin nüfusu 1900 ile 1915 arasında bütün sömürgeleriyle beraber 382 milyondan 461 milyona, Almanya'nın ki 66 milyondan 79 milyona, Birleşik Amerika'nın ki 86 milyondan 111 milyona, Fransa'nınki 76 milyondan 84 milyona, Rusya'nınki 133 milyondan 181 milyona, Japonya'nınki 56 milyondan 78 milyona, Avusturya'nınki 45 milyondan 52 milyona, İtalya'nınki 33 milyondan 38 milyona, Türkiye'ninki ise 58 milyondan 29 milyona düşmüştü. Düşünün, bütün devletlerde nüfus artarken Osmanlı Devleti'nin nüfusu düşmüştü. Bunda tabii Mısır ve diğer memleketlerin elden çıkmasının da tesiri vardır. Çin ise 348 milyondan 398 milyona yükselmişti. Dünya nüfusu 1900 yılında 1,5 milyar kadar tahmin ediliyor. 1915'te 1 milyar 782 milyona yükselmişti. Nüfusu milyonu geçen şehirlerin sayısı 1900 yılında 17 idi dünyada. 1915'te 25. Yarım milyonla 1 milyon arasındakiler ise 30 iken 50'ye çıkmıştı. Cihan Harbi başlarken değerli dinleyiciler, Almanya'nın kudreti İngiltere'ninkine çok yaklaşmıştı. Münakaşasız şekilde dünyanın birinci kara kuvvetine sahipti Almanlar. İngiltere'ninkinden sonra gelen bir donanmaya İngiltere'yi hafifçe geçmeye başlayan bir sanayiye sahiptiler. Amerika'nın muntazam bir kara ordusu yoktu ama sanayi ve istihsal gücü İngiltere'yi çoktan geçmişti. Fransa, dünyanın ikinci kara ordusuna, İngiltere'den sonra da ikinci sömürge imparatorluğuna sahipti. Ancak Almanya ile Almanya'nın gücüyle arasındaki mesafe tehlikeli bir şekilde açılmıştı. 1905'te Japonya'ya yenilen parlamentarizmi kabul etmemek suretiyle meşrutiyet ilan etmeye mecbur olan Rusya, dünyanın üçüncü kara ordusuna sahipti. Sanayi ve kapitalizmde henüz Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa'yı çok geriden takip ediyordu. Batılı devletler Rusya'da milyarlar tutarında yatırımlar yapmışlardı. Dış borçlar, halkın hayat şartlarının çok düşük olması Rusya'nın zaaflarıydı. Ruslar, Rus İmparatorluğu nüfusunun yarısından daha az idi. Japonya büyük bir hamle yapmıştı, Uzak Doğu'da Rusya'yı durdurmuştu. Hatta Çin'e müdahale etmeye başlamıştı. Çok kudretli bir donanması ve ticaret filosu vardı. Avusturya Macaristan ise sıkı sıkıya Almanya siyasetine sarılmıştı. İtalya yeni birliğini sağlamış, sömürge edinmeye çalışıyordu. Çin henüz Batı ve Japon emperyalizminin korkunç baskısı altındaydı. Son yıllarda binlerce yıllık Çin İmparatorluğu ilga edilmiş, sözde cumhuriyet başlamıştı. 1900 yılı ile 1915 yılı arasındaki en büyük fark Osmanlı Devleti'ndeydi değerli dinleyiciler. 1908 ile 1914 arasındaki 6 yılda Osmanlı İmparatorluğu yarı yarıya denebilecek şekilde dağılmıştı. İttihatçılar başa gelir gelmez Bulgaristan, Mısır, Sudan, Bosna, Hersek, Kıbrıs, Girit, Sisam ve Arabistan'daki bazı yerler gibi tabiat yoluyla imparatorluğa bağlı yerlerin Türkiye ile alakası kesilmişti. Son olarak Osmanlı Devleti Cihan Harbi'ne girince İngiltere, Mısır, Sudan ve Kıbrıs'ı ilhak etti. Yine bu yıllarda Türkiye'ye doğrudan doğrusuna bulunan Libya'yı, Arnavutluğu, Kosova'yı, Yeni Pazar'ı, Epir'i, Makedonya'yı, Batı Trakya'yı, Doğu Ege adalarını kaybetti. Böylece Cihan Harbi başlangıcında Osmanlı İmparatorluğu, Kars ve Artvin dışındaki bugünkü Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Hicaz ve Yemen'den ibaret kalmıştı. Arabistan'ın diğer bölgelerinde de az çok nüfuzu vardı. Adriyatik'ten çekilmiş Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarını korumaktaydı. Değerli dinleyiciler, sizlere İttifak Devletleri ile İtilaf Devletleri arasında bir mukayese olmak açısından nüfuslarını vermiştik. İttifak Devletleri'nin toplam nüfusu 168 milyon idi 1915 yılında. Yani Almanya, Avusturya, Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan 4 ülke. İtilaf Devletleri ise İngiltere, Rusya, Amerika, Fransa, Japonya, İtalya, Belçika, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ 1 milyar nüfus idi. Peki silah altına alınan asker miktarı? İttifak devletlerinde yani Almanya, Avusturya, Macaristan, Türkiye, Bulgaristan'da 22 milyondan fazla, 23 milyon diyelim. İtilaf devletlerinde ise 43 milyondu. Peki bu bilgilerden anlaşılıyor ki iki taraftan toplam 65 milyon asker harbe katılmış. Peki zayiat ne? Şimdi değerli dinleyiciler, bu 1. Can Harbi neticesinde İttifak devletlerinden savaşa katılanlardan İttifak devletleri yani Almanya, Avusturya, Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan'ın 15 milyondan fazla zayiatı vardır. Ki bunun 4 milyona yakını ölüleri gösterir. Zayiat esir, sakat kalan, hastalanan, kaybolan hepsini alıyor içine. Bu 15 milyondan fazla. 4 milyon kadar ise ölü var. Türkiye 1 milyon 50 bin zayiat vermiş. 400 bin ölü vermiş resmi kayıtlara göre. Ancak bu resmi kayıtların dışında esarette kaybolarak, sakat kalarak ölenlerin veya bu kayda girmeden ölenlerin sayısı da az değil. Yine bu harp sebebiyle yerinden oynamak zorunda kalan insanların uğradığı zayiatta buna ilave edildiği zaman Türkiye'nin 1. Can Harbi'ndeki zayiatı 1 milyondan az olmuyor. Yani ölü bakımından zayiatı. Peki İtilaf devletlerinin durumu nasıl? Onlar 23 milyon zayiat vermişler, 6 milyona yakın ölü. Yani ittifak devletleri, Osmanlı Devleti'nde içinde olduğu ittifak devletleri 3,5 milyondan fazla ölü verirken, itilaf devletleri ise 5,5 milyondan fazla ölü vermiş. Yani onların kaybı daha fazla olmuş. Netice itibariyle her iki tarafında 40 milyon zayiatı, 10 milyona yakın da ölüsü var değerli dinleyiciler. Tabi sivil halktan zayiata uğrayanlar buna dahil değil. Sadece sivil halktan başta açlık, salgın hastalık olmak üzere çeşitli sebeplerden ölenlerin 10 milyonu geçtiği hesaplanıyor. Dolayısıyla 10 milyon asker ölü, 10 milyon da sivil halktan olmak üzere 20 milyon zayiat vardır. 40 milyon umumi zayiat, 20 milyon ise ölüler. Bu az bir rakam değildir değerli dinleyiciler. Birinci Cihan Harbi'nin dünya insanlık tarihi üzerinde vermiş olduğu tahribatı göstermesi bakımından mühimdir. Ve bu savaş Türk tarihi bakımından da çok önemlidir değerli dinleyiciler. 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, asırlar boyunca şehitlerin kanı pahasına fethedilmiş olan vatan toprakları elden çıkmış. Bu vatan topraklarında yaşayan Türkler, Müslümanlar memleketlerini bırakıp göç etmek zorunda kalmışlar. Bu göç esnasında yaklaşık 1/4 kadar telefat vermişler. Orada kalanlar ise çok büyük baskılara, zulüm ve işkencelere maruz kalmışlar. Bu arada Osmanlı Devleti'nden kalan topraklar sanayi, ticaret ve çeşitli nüfus bakımından son derece fakir duruma düşmüş. Hasılı 1. Cihan Harbi Türk tarihi için büyük bir felaket olmuştur değerli dinleyiciler. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık Hatıralar programı bu kadar. Haftaya bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.